Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve hocamız Ali Rıza Bayzan Bey, İmam-ı Gazali'nin İhya-ül-Müddin adlı eserinden birbirinden güzel efendim fikirleri burada sizlerle yorumlayıp psikolojik tahlillerinde yapmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta güzel bir giriş yapmıştık. Ondan sonra bir de İmam Gazali insana dört ana zafiyet var diyordu. Bunlardan birisi behimiyet, diğeri subuiyet yani saldırganlık. Onu biraz işlemiştik. Üç ve dört şeytaniyet ve rububiyetti. Ben bir cümle, bir paragraf onları okuyayım inşallah.
Tabii.
Sonra siz yorumlarsınız. Diyor ki İmam Gazali, bütün bu kötü vasıflar fıtratta tedricen, yani sırasıyla gelişir. İlk önce gelişen ve hepsine galip olan behimiyet vasfıdır. Hayvani arzular, yeme içme, cinsellik en fazla bunlardır insanda. En eskisi bunlardır çünkü.
Evet.
Bundan sonra sebuiyet yani saldırganlık gelir. Bunların ikisi bir araya gelince aklı hile ve aldatma yolunda kullanırlar ki bu da şeytani bir vasıftır. Hem insana behimilik olduğu zaman bir de gadab olunca bu ikisi bir araya gelip aklı kullanarak diyor aldatma hocam yani yalancılık. Belki çocuklar herhalde bir 3-4 yaşında başlıyor. Ben yapmadım kardeşim yaptı evet, diye evet. Başlıyor. Sonra tabii hocam ileriki hayatın safhalarında da maalesef ailevi ilişkilerde, ticari hayatta değil mi bu aldatma.
Okul hayatında her tarafta.
Aldatılma maalesef psikolojik olarak hocam ciddi manada sıkıntı yaratıyor.
Yalan herhalde en yaygın günahlardan birisi yani.
Hocam dinimizin en ağır gördüğü Peygamber Efendimiz'e deyince Müslüman yalan söylemez diyor. Bir de Cüneyd-i Bağdat'ın çok güzel bir sözü var. Yani Arif şunu yapar mı? Yapar. Bunu yapar mı? Mukadderse yapar. Yalan söyler mi? Hayır. Yani bizde en fazla bunu sanki hatta beyaz yalanlar diyoruz hocam ne dersiniz?
Evet. Yani insanlar bazı günahları sanki günah değilmiş gibi işler. Yani yalan söylemek öyle bir hale gelmiş. Diyelim ki içki içmenin günah olduğunu biliyor.
İçerken
İçse bile
rahatsız
rahatsızlığını hissediyor ama yalan artık o kadar bir yaygın alışkanlık haline gelmiş ki. Yani söyleyen de rahatsızlık hissetmiyor. Dinleyen insanlar da yani artık bunu şey görmeye başlıyor. Yani yaygın bir şey olarak görüyor yani.
Hocam bir de beyaz yalan diye hatta teşvik ediliyor. Hani insanların kalbini kırmamak için falan işte.
Evet.
Böyle bir hani ailevi ilişkilerde.
Yani istisnai durumlarda daha uygun bir dil kullanmak eyvallah tabii. Yani mesela bir hastaya, ağır hastaya ağır hasta olduğunu söylemek zorunda değilsiniz. Ama şimdi bu beyazın alanı o kadar genişletiliyor ki. O zaman her şey yalana dönüşüyor yani toz pembe bir dünya oluşuyor yani gerçekçi sahici olmak çizgisi kaybolup gidiyor.
Yani hocam bizde bir kör kadı hikayesi vardır. Bir kadı efendi gelmiş bir şehre demişler ki falanca bir adam var çok acayip doğrucudur. Merak etmiş kadı ya
evet.
Doğru insanları görmek ister tabii. Çağırmış. Kadı efendinin biraz gözü şaşıymış. Daha bu zat kapıdan girer girmez esselamu aleyküm kör kadı. Kitabı bu.
Oy oy
siz dediniz
oy.
Ya yani her şey değiliz. Şimdi tabii insanlar hocam bir de bu esasında bizim bu kılleti kelam dediğimiz şey çok önemli tasavvufta. Yani
az konuşma.
Siz geçen hafta çok güzel bir giriş yapmıştınız. Yani alışkanlıklara direkt vuruyor dediniz.
Evet tasavvuf.
Yani çok yemek, çok konuşmak. Bu, hocam bunlar evet. Alışkanlık.
Evet.
Diyor ki tasavvuf az konuş. Niye? Çok söz yalansız olmuyor.
Evet.
Her şeyle alakalı fikir sahibisiniz. Yani havada uçan kuştan, karşıda yürüyen adamdan, efendim caddede park etmiş arabadan, komşunun bilmem aldığı yeni herhangi bir aletten. Her konuda bir şey söyleyince hocam herhalde yalansız olmadığı için sufiler diyorlar ki az konuş.
Evet. Yani şimdi tabii onun yerini biraz da sosyal medyadan sonra çok yazmak aldı. Belki konuşmuyor ama.
Hocam bu konuya da girmek istiyorum
evet,
esasında.
Yani hiç durmadan yazıyor insanlar.
Yani tabii yazmak da konuşmanın bir şeysi. Yani aynı meramı.
Evet.
Hatta hocam yazmak daha tehlikeli hale geldi.
Çünkü kalıcı o hale geliyor
birkaç
yani.
Birkaç kişi duyuyordu. Şimdi Facebook'ta şurada burada bir şey paylaşıyorsunuz. Hocam orada büyük bir vebal de var esasında. Hatta İmam evet. Gazali diyor ki tevbesi de o cinstendir. Yani ben şimdi internette birinin aleyhine yazılar yazdım. Onun dedikodusunu yaptım. Onun efendim kimliğini, karakterini kötüledim. Sonra dedim ki ya kusura kalma arkadaşım özür dilerim. Bu da olmuyor.
Çünkü yani orada bütün cümle aleme duyurmuşsun. Onların kulaklarını temizlemen lazım yani.
1 milyon takipçiniz var Twitter'da mesela. 100 bin diyelim neyse. 100 bin kişiye demişsiniz ki falanca çok kötü bir insandır.
Evet.
Ama öyle değil. O yüzden hocam bu yani yalancılık meselesi bütün diyor İmam Gazali diğer günahların altyapısındadır. Ham madde hocam. Şimdi bu 4 günah ham madde günahlar.
Evet.
Bunların karışımından başka daha çok çeşitler.
Bir de yalan öyle bir şey ki kendi kendini besliyor. Çünkü bir yalan söylediğinizde onu korumak zorunda kalıyorsunuz zaman zaman. Bir yalan daha söylemek sonra onu korumak için bir yalan. Dolayısıyla birdenbire bir yalan yumağı içerisinde insan eli ayağı birbirine karışıyor yani. Ama tabii bu yalan söylememek veya doğruyu söylemek demek o sizin verdiğiniz örnekte doğrucu Davut örneğindeki adam gibi de değil yani. Nezaketi ve zarafeti koruyarak konuşmak gerekiyor.
Hocam buna sufiler likülli makamın makal diyorlar. Her makamın bir sözü vardır.
O
yanlış hatta hocam tasavvufa konuyu getirirsek
evet.
Bir ortamda anlaşılmayacak yüksek bir manevi sözü söylemek de yanlış bu manada yani.
Çünkü doğru.
Yanlış anlar insanlar.
Kesinlikle.
Yanlış da aktarabilirler. Hani meşhur güzel bir şey aklıma geldi. Komutan haber göndermiş. Onbaşıya diyor ki askerlere söyle. Yarın saat işte sabah 10'da güneş tutulması yaşanacak. Herkes çıksın avluya.
Evet.
Beraber seyredelim. Şimdi asker tabii hep emir almaya alışmış. Gidiyor arkadaşlarına. Yarın saat 10'da komutanımızın emriyle güneş tutulacak. Herkes gelmek zorunda şeklinde. Hmm. Güneşin tutulmasını da komutanın emrine bağlıyor tabii ki. Şimdi o yüzden hani tasavvufta hocam bu yüzden yanlış makamda insanlara bir söz söylemek de veya farklı makamdaki insanlara yanlış anlaşılacak bir söz söylemek de mesuliyetlidir.
O kesinlikle. İşin ilginç tarafı şöyle bir nokta da var. İnsan en fazla kendine yalan söylüyor.
O nasıl oluyor hocam?
Ve insan en çok kendi yalanına inanıyor. Mesela söz veriyoruz yapamayacağını bildiği halde söz veriyor mesela.
O anda
üstesinden gelemeyeceğini bildiği halde.
Sanki o anda belki de gelirim gibi kendine de.
Şöyle öyleyse gene bir hani yani belki yapabilirim niyetiyle söylemesi gene eyvallah ama o olmadan da söylüyor. O olmadan da söylüyor. Asla yapması mümkün olmayan şey. Kendini kandırıyor çünkü. Kendini böyle bazen şey hissediyor. Küçük dağları ben yarattım havasına girebiliyor insan. Ve bunu söylemesinin sebebi şu. Çünkü o yalanı önce kendisine inandırmış. Bazı insanlar da şu vardır. Bir yalanını kendine inandırmak ister ama o bu oyunu kendine oynadığını bilir. Gider başkasına bu yalanı telkin eder. Bunu bana ikna et der. Kendi yalanına ikna etmeye çalışır. Onu ikna ediyorsam ben de ikna olurum diyor yani. Başkasının üzerinden kendine yalan söylüyor.
Başkası inanınca diyor ki demek ki bu yalan inanılacak bir yalan.
Ha inanılacak bir yalan diye düşünmeye başlıyor yani. Ya da işte bir referans gösteriyor. Yani yalanın psikolojisi üzerine çok yazılıp çizilenler var. Psikoloji literatüründe bir girdiğinizde ucu bucağı yok. Sufilerin kavramı var. Nefsin hile ve desiseleri. Yani oyunları, kumpasları, tuzakları vesaire. Şimdi kumpas ve tuzak dediğiniz zaman, hile dediğiniz zaman bir zeka gerektiriyor. Yani onun için mesela yalan için şey gerekiyor, zeka gerekiyor. Yani öyle herkes yalan söyleyemiyor. Çünkü onun için dolandırması lazım, onun izini kaybettirmesi lazım. O yalanın izini kaybettirmesi lazım. Ama zaman içerisinde bu bir hastalığa da dönüşebiliyor. Mitomani denilen bir hastalık var hocam.
Mitomani.
Daha cümlesi bitmeden yalanı meydana çıkacak. Ona rağmen söylüyor.
O kadar hocam.
Ama mesela bunların niyeti insanlara zarar vermek değil. Artık kendini kontrol edemiyor yani.
Peki abartma gibi mi hocam daha çok?
Yok yalanlar? Abartmanın sınırlarını çok aşıyor. Ya abartma falan değil yalan yani. Bildiğin yalan yani. Bildiğin yalan. Yani böyle yakın bir zamanda böyle yakından tanıdığım birisi yani belki 5 yıldır doğru düz görüşmediğimiz birisiyle sonra tekrar görüşmeye başladık. Baktık mitomani.
Sabah akşam yalan uydurabiliyor.
Yalan ama yani düşünün yani daha cümlesi bitmeden yalan olduğunu anlıyorsunuz yani. Söylediğinizde onu başka bir yalanla karşılıyor. Onu söylediğinizde başka bir yalanla ve şey değil hani agresif bir tavırla değil. Yani siz şey diyorsunuz. Vay diyorsunuz ya kafayı yemiş falan. Yani şeye üsteleme ihtiyacı hissetmiyorsunuz yani. Vay bak senin yalanını yakaladım demenin bir anlamı
hocam,
yok yani.
Hocam çok güzel bir konuya dokundunuz. Tasavvufta hocam insanlara lüzumsuz soru sormak kerih görülür. Hoş
evet.
Görülmez. Niye? Ben diyorum ki hocam nereden geliyorsunuz? Belki siz benim bilmemi istemediğiniz bir yerden geliyor. Bir davetten geliyorsunuz mesela. Beni çağırmamışlar, sizi çağırmışlar.
Evet.
O yüzden hocam tasavvufi çevrelerde böyle lüzumsuz soru sorulmaz insana. Yani ne kadar param var cebinde? Yani adam söylemek istemeyebilir.
Yani.
Nereden geliyorsun? İşte dediğim gibi sizin çağırmadığınız bir davetten geliyordur. Hatta hocam biz bazen olurdu bir yere çağırırlar. Söylemezsiniz arkadaşınıza. Ben falanca yere davetliyim demezsiniz. Niye? O kardeş kırılabilir. Evet. Bazen böyle otobüse denk gelip son durakta ininceye kadar birbirimizden sakladığımız durumlar olmuştur. Bir aynı yere gidiyoruz. Bir abimiz öğrenci evindeyiz. Yemeğe evet. çağırmış beni mesela. Öğrenci evinde yemeğe çağırmak da meseledir yani. Güzel yemek evet. yiyeceksiniz. Başka bir arkadaş da çağırmıştır. Adamın evinde 3 kişilik imkan vardır. Yani 13 kişilik yoktur mesela.
Evet, evet.
Şimdi deseniz o arkadaş kırılır. Ya beni de çok severdi. Beni niye çağırmadı acaba falan demesin diye. Bu sebeple hocam yani tasavvufta gereksiz soru sorulmaz. Hatta hanımlara bile bu tavsiye edilir. Yani eşin hani erkeğin parası, hanımların yaşı
sorulmaz.
Sorulmaz derler ya hocam. Doğrudur. Yani kimseyi bizde hocam böyle çok aşırı merak var. Yani bu nereden aldın, kaça aldın, niye evet, aldın, evet. Aile ve hayatın nasıl, geçimin nasıl, kayınvalideni aran iyi mi? Ya insanlar hocam yalan söylemeye itecek veya yani insanı böyle zora sokacak o kadar çok soru soruluyor ki.
Yani dedektif suçlu arıyormuş gibi bir şey.
Hocam bizde biraz samimiyetten, bizim Türk kültüründe ben şöyle bir iddiam var. Evet. Bir adamla 3-5 saat, şimdi gerçi cep telefonu çıkalı kimse kimseye konuşmaz oldu ama evvelden bir otobüs yolculuğunda bir adamla 3 saat seyahat etseniz o adamın biyografisini rahat yazardınız. Doğumunu, efendim kazandığı evet. parayı, aile ve hayatını, çoluk çocuk sayısını. Bize çok aşırı bir samimiyet var. Bazen bunları sormak samimiyetin gereğiymiş gibi. Hocam çocuklarınız aranız nasıl mesela? Geçiminiz iyi mi? Ya belki kötü olur da insan açıklamak istemez.
Evet.
O yüzden insanları yalana itecek soru sormak da vebali var. Onu da buradan hatırlatalım kıymetli dinleyicilerimize. Hocam diyor ki İmam Gazali en son rububiyet yani tanrılık, tanrı olma, böyle muktedir olma, insanlar üzerinde güç, otorite kullanma. Ben bunu hocam biz diktatörlük hastalığı diyorum.
Evet.
Bu vasıf gelir ki kendini beğenmek, böbürlenmek, kibirlenmek, üstünlük taslamak ve herkesi tahakkümü altına almak isteğidir. Demek ki hocam insan da böyle maddi durumları yerinde olunca efendim işte siyasette, ticarette, ne bileyim ilimde başarılı olunca insan yavaş yavaş tahakküm altına almak. Yani bu hocam öyle söylüyor İmam Gazali başka yerlerde. Bu hani gariplerin yapacağı bir iş değil.
Evet.
Gariban bir yani dilenci ben sana tahakküm edeyim demez evet. yani. İlmi çoktur, parası çoktur, makamı güçlüdür. Der ki ya benim makamım çok büyük. Bu konuda ne dersiniz hocam? Böyle insanın kendini beğenmesi, böbürlenmesi bu nasıl bir psikolojik hastalık?
Şeyde buna böyle en yakın kavram yani rububiyet ne de tanrılık iddiasıdır.
Eksiksizlik yani, mi hocam? Hatasızlık sanki.
Evet, kendini dev aynasında görüyor. Kendisi, şimdi Nietzsche'nin bir sözü vardı şey der, Tanrı öldü der, onu biz öldürdük. Devamı var. O zaman Tanrı'nın yerine geçmeli değil miyiz? İnsan artık bir Tanrı rolü oynamaya kalktı. Şey gibi, Firavun gibi, Nemrut gibi. Bir de orada rububiyet kelimesi özellikle önemli. Mesela Firavun da ene rabbukumul a'la diyordu. Orada Rab kelimesini özellikle yediren, içiren, besleyen, koruyan, kollayan.
Efendim anasını.
Şey aynı zamanda yani sizi ben yaratmadım ama sizi yaşatan benim demek istiyor yani. Siz benim sayemde varsınız. Bensiz siz bir hiçsiniz.
Yani ben size şeyi vermesem aç kalırsınız.
Evet.
Korumasam sefil olursunuz.
Adam yerine konulmazsınız. Hayatta bir tutacak dalınız olmaz. Bir dikili ağacınız olmaz vesaire. Bunlar çok bize yaygın söylemler. Narsizm çok benzeşiyor. DSM diye bir terapide tanı kitabı olarak kullanılan referans kitap var. Orada mesela narsistlerin özellikleri sayılır hocam. Diyor ki büyüklenmecidir. Kendini dev aynasında görüyor. Kendini sınırsız başarı, güç, zeka sembolü olarak görüyor. Güzellik olarak ve özellikler itibariyle biricik olduğuna inanıyor. Herkesten hayranlık bekliyor. Herkesten özel muamele bekliyor.
Hocam bu çok ilginç. Özel muamele beklemek.
Özel muamele evet. Yani ne de, ben sen beni biliyor musun? Ben kimim biliyor musun? Mesela bu söylemlerle hep söylüyor. Yani sen bir insansın yani. Eni boyu bir insansın yani. Ben kimim biliyor musun? Ne demek yani?
İşte hocam tasavvufta biliyorsunuz sufiler tekkiye geldiği zaman bu ilk vazifeden birisi bu benliği kırmak. Bu
evet.
kendini beğenmişlik varsa. Hüdayi Hazretleri kadı, Bursa kadısı. Belki evet. protokolde bir numara. Allah'a emanet valinin önünde veya valinin yanında yani.
Eyvallah.
Padişah'tan sonra geliyor biliyorsunuz Şeyhülislamlar. Vezirlerin bile önünde. Şimdi böyle bir insan tabii kendince belki bir İster istemez enaniyet, benlik gelişmiş olabilir. Ego şişmesi mi diyor hocam buna?
Evet.
Ego şişiyor yani. Herkes ağabeysin, paşamsın, amirimsin deyince hocam en sağlam adam bile hakikaten ya ben de bu kadar kemalat olmasa insanlar bana böyle yönelmez diye düşünebilir. tekkiye geldiğinde ona Şeyh-i Üftade Hazretleri hela temizliği, tuvalet temizliği vazifesi veriyor. Ki orada o şişen benlik, insin de bir insan olduğu farkına varsın. Tamam, yani sen biraz eğitimli insansın ama neticede tuvaleti temizle insan da sen gibi insan. İnsan olarak bir farkımız yok yani bizim toplumun hani iş maddi açıdan en alt seviyedeki bir insanla en zenginin ne farkı var? Zenginin 3 tane gözü var hocam. Ben yani. Çok param var. Kafamın arkasını göz açtırayım deme imkanımız yok.
Evet.
Veya benim midemi biraz şöyle bir varil kadar büyüteyim de bu kadar para yani yenmez. Hiçbir fark yok hocam. Yani Allah-u Teala o kadar güzel yaratmış ki. Hatta şöyle bir şey var. Eğer hocam bu azalarımızı biz şeyle alsaydık parayla, fakir fukaranın çocukları gözsüz, kulaksız, burunsuz doğardı.
Evet.
Gücü yetmezdi çünkü zavallının. Ödeyemezdi bedelini. Allah-u Teala mutlak adil. Yani herkese aynı veriyor başlangıçta. Yarışı başlarken gözümüzü, kulağımızı, beynimizi. Hatta bazen hocam fakir yerlerdeki çocuklar daha zeki oluyor.
Evet.
Çünkü çocuk kendi kendine öğrenmek zorunda ya. Oyuncak yapmak zorunda
bir
falan.
Bir ara Sabancı falan. Şey diyordu. İki çocuğum var, ikisi de özürlü. Keşke onlar bu servetim, malım, mülküm, fabrikalarım olmayaydı da o iki çocuğum özürsüz olaydı. Yani özürsüz bir çocuğa sahip olmak Sabancı'nın servetinden kıyaslayamayacağın kadar daha bir servettir. Ama insan bir şeye sahip oldu mu onu kıymetsizleştiriyor. Sanki önemsiz bir şey gibi görüyor. O nimetin şeyini bilmiyor. Kadrini bilmemeye başlıyor.
Hocam bunu İmam Gazali çok güzel açıklıyor sebebini. Diyor ki Allah-u Teala en büyük nimetleri, en çok yani ihtiyacımız olan nimetleri o kadar çok vermiştir ki. İnsanın en çok havaya ihtiyacı var. Hava bedava.
Evet.
İkinci hocam suya ihtiyacımız var değil mi? Hava yani evet. Bir dakika dayanırız. Susuzluğa bir hafta dayanabiliyoruz herhalde veya 4-5 gün. O da çok fazla. Peki ondan sonra ekmektir işte. O da evet. Ucuz. Şimdi insan bunu çok gördüğü için bunu normal görmeye başlıyor zamanla. Halbuki deniz altında yaşayan bir adam için veya uzaya giden bir uzay gemisindeki en pahalı o lüks gemideki uzay gemisindeki adam için hava çok önemli.
Ne kadar fark ediyor.
Veya çölde evet. Giderseniz bir litre su sizin için hayat memat meselesi. Ama hocam insan başkasına bakıyor psikolojik olarak. Herkesin çok suyu var. Herkesin çok havası var. O zaman su ve hava şükredilmesi gereken bir nimet değil. Ama 40 yılda bir kere lazım olacak bir lüks eşyamız diyelim ki. Çok güzel bir ceket. Çok harika bir araba. Evet. Velak hiç binmeyelim. Kapının önünde dursun. Ha bu şükredilmesi gereken bir nimet gibi algılanıyor. Bu tamamen hocam algı meselesi.
Evet. En başta insan kendi varlığı için Allah'a şükretmesi gerekiyor. Yoktan var etmiş Allah. İnsan olarak yaratmış. Ama mesela insan haddini bilmeli de insan kadrini de bilmeli. Şimdi insan kendi kadrini bilmeyince dolayısıyla Allah'a bunun için ayrıca bir şükretmesi gerektiğini fark etmiyor. Hep nimeti şey olarak algılıyor.
Reaksiyoner değil mi hocam? Reaksiyoner. Başkalarına bakarak.
Evet o bir de şu. Yani nimet derken Allah'ın verdiği diyelim ki mal, mülk, evlat falan. Hayır, senin zeka ve yeteneklerin de Allah'ın sana verdiği nimettir. Hatta ya gerçek, bunlar için de şükretmen
hatta gerçek
lazım.
Gerçek nimet onlardır hocam.
En öncelikli onlardır yani.
Yani insanın dünya kadar malı olur ama zeka seviyesi artmayabilir.
Evet.
Veya bir gözü görmüyordur. Ne bileyim öyle. İşte Sabancı Allah rahmet eylesin diyelim. Yani Allah vermediği zaman bütün malınızı da koysanız ortaya o Allah'ın vermediği bir özelliği elinizi ayağınızı
geri getiremiyorsunuz.
Geri getiremiyorsunuz.
Yani o durumda insanın İmam Gazali'nin dikkat çektiği günahlardan birisi nankörlük yani. Allah'a karşı nankörlük. İnsanın kendi yeteneklerini de fark etmesi ve bunları İsraf etmemesi gerekiyor. Nasıl tohum ekmek için vardır tarlada, insan kendi yeteneklerinin de harekete geçirmesi gerekiyor. Tevazusuyla insanlar böyle ezikliği birbirine karıştırıp bakıyorsunuz ki yeteneklerini görmezlikten geliyor. Bu Allah'a karşı nankörlük olur.
Şimdi hocam kadrini ve haddini bilmek çok güzel bir şey kullandınız. Yani insan kainattaki eşrefi mahluk. Allah'ın yarattığı en mükemmel varlık. Ama Allah ile olan ilişkimizde yani biz hocam bir kardeşimize bakarken onu gözümüzde büyütelim. Bir insan evet. Çok fakir olur diyor ya bu kardeşimiz fakir olabilir ama çamura düşen bir altın çamurlandı diye kıymetten bu benim için mübarek bir kardeştir deme hakkımız var. Ama kendimize bakarak zaten hocam bu herhalde kadirini ve haddini kastımız şu oluyor. Bakıp başka insana kendinizi üstün görüyorsunuz. Ya bendeki akıl daha fazla. Bendeki zeka daha fazla. Bendeki mal mülk. Hatta hocam onu Kur'an-ı Kerim'de bir iki bahçe sahibi vardır. Meşhur kısadır bu. Diyor ki iki kardeş bunlar. Bir tanesi babasından kalan mirası akıllıca değerlendirmiş kendince. bağ bahçe almış, zenginleşmiş. Diğeri de hayır hasanat işleri yapmış. Biraz daha yani maddi durumu kötüleşmiş. O hayırsever kardeş abisinden veya kardeşinden para istiyor, biraz borç istiyor. O ona çok kızıyor ve kibirleniyor. Yani diyor ki ene ekseru minke malen ve velede. Ya ben senden daha hayırlıyım. Daha eaz diyor, daha izzetliyim. Çünkü benim malım ve neferim, aile efradım, çevrem senden daha geniş, senden daha güçlü. Hocam genelde insanlar herhalde ayet-i kerime bu şekilde yani insanın malı efendim ve çevresi genişledikçe herhalde böyle bakış insanlara bir tahkire mi acaba gidiyor? Yani istisnala kaydı bozmaz da.
Ama tabii
yani terbiye olmazsa manevi. Evet,
bencilliği kışkırtıyor. İnsan hani bir günahla sınanmadığı için bazen insanlar şeydir, mütevazıdır. Bir günahla sınandığı zaman, diyelim ki mal mülk verildiği zaman o mütevazı insan eğer bencilleşiyorsa, demek ki o zamana kadar der ki tevazusu aslında imkansızlıktan kaynaklı bir tevazu oluyor.
Bizde biz yurt tesellislerler ya hocam. Yani tabii olmadığı için demek ki gösterememiş.
Evet.
O zaman yani. Hocam esas tevazu, esas efendim narsizmden kurtulmak mal, mülk, makam, mevki ele gelince.
Tabii o zaman yapmaktır. Yani sınanmadığın bir günahın masumu saymak insanı kolaydır. Bir sınan bakalım o günahla. Bak o zaman şey diyelim yani görelim gerçekten o günah karşısında direnebiliyor musun, direnemiyor musun?
Hocam
yani.
Bir sufi diyor ki Firavun'u diyor kötüle kötüle de çok da fazla aşırı gitme. Ondaki ordular, evet. Ondaki kıyafetler, mal, mülk, çevre sende olsaydı seni de görürdük.
Evet.
Şimdi hocam fakirin şöyle bir iddiası var. Ben bir arkadaşım bana selam vermesinden, almasından cebinde kaç para olduğunu tahmin edebiliyorum. Şöyle hocam, basit bir deney. Uzun süre, yani sizinle değil de mesela uzun seneler görüşmediğim bir arkadaşım. Memleketime geri gitmişim Kütahya. Selamun aleyküm falan diyorum. Eğer maddi durumu çok iyiyse ne yapar hoca, ne zamandır hiç uğramadın ya falan böyle. Oo diyorum, bu arkadaşım işte iyi gitmiş. Soruyorum, hakikaten. Bir mağazası varmış, mağaza zincir oluş mesela. Başka birisi o hocam falan böyle öyle bir tevazuyla şey yapıyor ki eyvah diyorum benden borç isteyecek. Kardeşim bende de fazla yok diyorum, ben de memurum falan. Şimdi inanın insanın cebindeki ve bankasındaki hesapları gözündeki bakışa, dilindeki kullandığı kelimelere, yürüyüşüne aynen yansıyor hocam. O yüzden Rabbimiz ibadurrahmanillezine yemşuna fil ardı hevne. Allah'ın o seçkin kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler diyor hocam.
Evet.
Yürüyüşümüzü Allah-u Teala tarif ediyor yani. Bu çok ilginç geldi bana.
Evet de belki beden diline yansıyor demek yani.
Bu engel olamıyorsunuz hocam.
Yürüyüşle başlıyor, konuşmayla devam ediyor.
Her şey, arabanızı yürütürken o tekerlerin çıkardığı sese bile
yansıması oluyor.
Yansıması oluyor hocam. O yüzden hocam tasavvuf tabii çok nezaketli bir şey. Yani insanların duygularını empati yaparak, hatta bazen şu da olabilir hocam. Yani normal davranmanız gerekeni az da altına inebilirsiniz. Hani karşıdaki insan alınacaksa, hani geçen herhalde bahsetmiştik Hatem Hasan Hazretleri. Yani sağır Hatem demek. Sağır falan değil esasında. Bir kızcağız yanında insani bir fıtrat tabii yerlenmiş hocam. Ses çıkmış ortaya. Bu da bu kızımız utanmasın artık büyük bir şey efendi. Yani insanın yerin dibine girmek derler bir tabir var.
Evet, evet,
hani
evet.
Yerin dibine giresim geldi deriz ya. Evladım demiş benim kulaklarım duymaz. Ağır duyarız. Biraz bağırarak konuşsana demiş. Yani kızcağız bir şey derdini anlatıyormuş. O anda yani bir insanlıktır bu. Bir sıkıntısı var demek ki. Ve o ölünceye kadar sağır numarası yapmış. Yani bunu yapmak zorunda değil bir insan değil mi? Yani biraz Sübhanallah dersiniz. Hafif de gülersiniz. Ama tasavvuf o kadar hocam insana bir gani gönül veriyor ki bu insan yani sizden şey yapmasın. Utanmasın, sıkılmasın. Siz o insanı yerin dibine sokmayın yani. O kadar bir nezaketlik var. Bu da hocam çok ilginç geldi bana.
Evet, evet. Üstad o İmam Gazali'nin rububiyet dediği işte insanın kendini dev aynasında görmesi DSM'de o tanı kitabında birkaç özellik daha var. Mesela demin dediklerinize çok paralel düşüyor. Amaçlarına ulaşmak için insanları kullanır.
Bu çok ilginç hocam.
Amaçlar. İnsan onlar için sadece bu insan dediğiniz onun yani çok yakınları da olabiliyor. Yani illa çalışanlar ya da arkadaşlar olması gerekmiyor. Bakıyorsunuz annesini, babasını, eşini, çoluğunu ve çocuğunu bile sat kendi çıkarları için kullanabilen insanlar var. Artı empati yeteneği yok. Başka insanları halinden, insanlık halinden anlamıyor. Hani insanlık
halidir. Bu da çok ilginç hocam. Evet. En ufak bir yani duygusal
tarafı yok yani.
Rezonans mı diyelim hocam?
Ya, evet, yitirmiş yani. Bir de felaket derecede hasetler ve küstah tavırları var.
Çekemiyor bir de başkasını.
Evet, evet. Şimdi bunları ben nereden okudum? Psikiyatri tanı kitabından okuyorum bunları. Ama dikkat edersek tasavvufta anlatılanlarla ne kadar özdeşleşiyor?
Çünkü hocam ruhla alakalı şey değişmiyor ki ruh.
Yani bu tasavvufun koyduğu bu teşhis psikolojide de bir teşhis olarak kabul ediliyor. Ha, orada tedavisi şöyle böyle yapılıyor ayrı bir konu ama yani şey dediğimiz insan, İmam Gazali'nin bahsettiği rububiyet iddiasında olan bir insan ya da enaniyet, nefsi emmarede olan bir insan psikolojikman olarak da hastadır yani. Yani sadece kalbi ve manevi olarak değil psikolojikman olarak da hastadır.
Hocam emrada gulüp dediğimiz şeyi tam tercüme edersek kalbi yani ruhi hastalıklar.
Evet, evet.
Evvelde biliyorsunuz bu psikoloji doktoru evvelden ruh doktoru derlerdi.
Evet.
Aslında neredeyse birebir aynı çünkü psikolojisi bozuk bir insan hocam bunu yapar. Normal bir evet. insan yani haddini bilen, kendi yerini bilen bir insan başkasının yerini alçaltmaz. Kendisini evet. yükseltmek için. Allah alem. O yüzden dediğiniz gibi psikolojiyle tasavvuf çok noktada yani özellikle bu manevi hastalıklar konusunda. Tabi bazı istisnalar var şüphesiz.
Ama uyuşan ve derinleştirilmesi gereken noktalar var.
Hocam bir de şunu söyleyeyim İmam Gazali. Bunu başka yerde okumuştum ben. Burada gelmiyor ama. Bu en son günah işleyenler diğer şeytani günahları, behimi günahları, subuy günahları hayda hayda işler. Yani bedamda ben tanrıyım işesi varsa evet. yemesi içmesi de affedersiniz hayvan gibidir. Kızdığı zaman imkanı varsa en büyük tahribatı vermek ister.
Evet.
Kontrolsüzdür kızgınlığı. İşte en yakınlarını kullanır dediniz. Yani şeytaniyet. Yani hatta hocam şöyle oluyor bazen. Sanki onun iyiliğini düşünürmüş gibi. En kötüsü de bu.
Ha evet.
Ben size diyorum ki Reza hocam şurada şöyle güzel bir şey var. Onu siz alsanız çok iyi olur. Ama amacım siz aldırıp ben kullanmak.
Evet.
Biliyor musunuz alsanız çok kullanmayacaksınız mesela. Ya diyelim ki evet. komşuyuz ikimiz. Size bir kürek bir şey aldıracağım. Kazma. Onu bahçede ben kullanmak istiyorum. Yani demiyorum ki hocam şunu bana hediye etsen de hani imkanım yok. Açık konuşsak daha net.
Evet.
Sizin iyiliğinize girmiş gibi aktarmak o daha çok şeytaniyet. Bu rububi sıfatı taşıyanlar hepsini işler diyor hocam. Bu da çok ilginç geldi bana.
Yani çünkü şey artık onun ötesi yok. Rububiyet Rab'lık iddiası bir anlamda yani.
En ağır günahı işleyen.
Yani dolayısıyla şimdi mesela bazen insan diyelim ki bazı günahları işler de ya kendine göre bir sınır çizer ya bunun ötesine geçmeyeyim diye. Sonuç olarak herkes şöyle ya da böyle günah işliyor ama hani kırmızı bir çizgi çekiyor bunun ötesine gitmeyeyim diyor yani. Ama öbürü zaten gideceği kadar gitmiş daha ötesi yok yani. Haşa Allah'a meydan okuyor yani.
Doğru.
Yeryüzünde Tanrı rolüne bürünmüş. Dolayısıyla bir yeryüzü tanrısı olarak görüyor kendisini. Ondan her şey beklenir.
Hocam bu son asırda narsizmin bu kadar yaygın olmasının sebebi sizce ne olabilir? Yani biraz bu tek çocuk meselesi mesela sanki
tek çocuk da etkili bir şey ama şey
iş hayatı mıdır? Çok kazanma hırsı mıdır?
Yani çok yönlü. Bir kere mesela hiç ilgisi yok gibi görünüyor ama ekonomik açıdan baktığınız zaman kapitalizm açgözlü olmayı gerektiriyor.
Açgözlü olmak da her türlü kutsalı, ailevi, her türlü bağlantıyı istismar etmeye.
Tabii. Yani mesela Hümeze suresinde yahsebu enne
malehu ahlede diyor hocam. Zanneder ki malı onu ebedi kılacak.
Öncesi nasıldı ayetin? Şey
veylül küllü hümetel lümeze ellezi cema'a malen va'atede. Malı topladı ve saydı.
Bak,
saydı da saydı hocam. Yani şimdi, her akşam
mesela şey kapitalizmin raconu kar değildir. Kar elde etmek değildir.
Para
mal biriktirmektir. Mal, para da değil. Yani para sadece bir mala karşılık geliyorsa bir şey ifade ediyor. Sermaye birikimi denir buna. Ya kapitalizmin raconu budur. Ve bu neyi gerektiriyor? Aç gözlü olmalısın ki kapitalizm ne yapsın? Beslense.
Yani hocam bir sufi kapitalist olamaz ki. Yani
olamaz.
Gerçekten sufi ise.
Eyvallah tabii ama hani niçin çağımızda yaygın? Bir sebebi kapitalizm işte. Kapitalizm hem açgözlülükten besleniyor hem tüketim kültürü yaratarak insanları açgözlülüğe çağırıyor. Hasete çağırıyor insanları. Kibire çağırıyor, riyaya çağırıyor. Artık giyinmek için değil hava atmak için oluyor. Bir gösterge, bir statü oluyor. Marka fetişizmi niye doğuyor? Marka fetişizmi çünkü giysilerinize ve kullandığınız eşyalarla bir statü göstereceksiniz
ben
yani.
Ben sizi beni ezmek istiyorsunuz.
Evet.
Giydiğim ceketle.
Onunla o Allah markayı Allah. Göstererek bunu yapıyorum yani. Dolayısıyla Mesela başka ilginç bir nokta da şu, bu konuyla ilgili çok ilginç bir makale vardı. Kapitalizmin arka planında bir de ölüm kaygısı var. Aynen Humeze suresindeki ayetin belirttiği gibi yahsebu enne malehu ehlede. Yani hesap etti ki o biriktirdiği mal onu
bir sene, sonsuzluğa... Bir sene, sene. Para çoğaldıkça sanki daha uzun süre...
Ölümü ölümden kurtaracak. Şimdi şey diyor, ölüm kaygısı diyor insanı diyor ölüme karşı önlem almaya yeter. O daha çok mal kazanarak hem oyalanır hem de kendini bu yolla koruduğuna yani, inanır diyor.
Geçen birisi ölmüştü. 200 yaşımda öleceğim diyen bir adam.
Evet, Amerika'da çok ünlü bir meşhur, zengin.
Çok zengin. Ama o kalp tabii, değiştirmiş, böbrek değiştirmiş.
Değiştirmediği bir şey kaybolmuş.
Ama 100 yaşında öldü herhalde.
Evet evet. Şimdi şey tabii mesela o bunu afişe eden birisi ama gönlünde bunu taşıyan ne kadar var? Mesela estetiğin en yaygın olma sebeplerinden birisi sadece güzellik arzusu değil ya da güzellik karşıtı kusurları ortadan kaldırmak değil. Ölüm göstergesi olarak, ölüme gidiş olarak görülen o kırışıklıkları, buruşuklukları gidermek. Yani aslında ölüm kaygısı arka planda.
Ölümü hatırlamama.
Evet, aynen öyle. Ölümü hatırlamamak.
Hocam şimdi biliyor musunuz böyle kabristana bakan en güzel daireler bile fiyatları yarı yarıya daha ucuz. İnsanlar yani kabre baktığı için, hatta ezan sesi geldi diye yani o da ölümü hatırlatıyor. Ahiretten bir ses diye. Bir kısım insanımız maalesef, halbuki hocam sufiler bunu tefekkür mevt deyip, bunu belki üstüne biraz fazla para vererek camiye yakın olsun, kabire evet, yakın evet, olsun evet, ki ölümü hatırlayayım. Aslında hocam ölüm, halakal mevte vel hayat ediyor. Ölüm bize hocam hayatın manasını veriyor. Ölüm olmasa hayatın manası olmaz. Maalesef yani kapitalist sistem her şeyi ters yüz ettiği için.
Evet, bunun da öyle. Ama tabii ölüm sonrası orada olmayınca dehşet bir şey oluyor.
Yok oluş.
Tabii bir yok, mutlak yokluk yani. Bir düşünsenize mutlak yokluk. İnsan hakikaten şey der, kafayı sıyırır.
İnsan hiç
yani,
hocam razı olmuyor böyle bir şeyden.
Razı olmuyor.
Çünkü kalbimizde, içimizde Allah bize bir ebedilik hissi koymuş.
Vermiş, evet.
Bunu ahiretle yani dindarlıkla biz yaşayamazsak bu sefer evet, maddecilikle.
Yaşamaya, ama o da telafi etmeyince ne yapıyorsun? O zaman kendine karşı oyunlar kurmaya başlıyorsun yani.
Şeytanın tuzakları, nefsin tuzakları, bir de insanın kendi kendini aldatması hep bir araya gelince artık.
Evet.
Ölüm ve ahiret. O yüzden hocam çok güzel bir şey söylediniz. Bu Amme suresi meşhur, herkesin okuduğu suredir. Hani nebe'il azim diyor. Hani ahirete nebe'i azim. Evet. Hocam ölüm de hani bir bakıma eğer toprak olacaksanız çok da sıkıntı yok. Hani 100 sene keyifli keyifli böyle kafamca yaşarım. Ondan sonra ot olur giderim diyor bazıları da. Ama nebe'i azim diyor hocam buna Kur'an-ı Kerim. Büyük haber.
Evet.
Hesap var, kitap var. Yani nasıl aldın, nasıl kazandın?
Evet.
Hocam geçen çok güzel bir herhalde Kutlu Kulüp'te okudum. Bunu yani dinleyicilerimize
Ebu Talip el-Mekki'nin evet, Gazali'nin de İhyası'nın kaynaklarından evet, birisi.
Her yaptığında hocam 3 soruyu cevap verirsen diyor. Ahirette işin kolay. Hatta dünyada işin kolay hocam. Bir şey yaptın. Lime diyor. Niçin bunu yaptın yani?
Hmm.
Ondan sonra bir tanesi diyor ki limen.
Kim için?
Kim için yaptın? Yani ben şimdi bir şeyler kazanıyorum. Niçin?
Evet.
Ben Müslüman olarak diyorum ki Sufya, kimseye muhtaç olmayayım. Çoluğumu çocuğumu helalinden kazandırayım hocam. Diyorsanız, biraz önce söylemiştiniz ya.
Evet.
Yok, çok gösteriş yapayım. Öyle arabam olsun ki herkes bir bakan bir daha baksın. Bana millet selam vermek için, elimi ısıtmak için sıraya girsin diye kazanıyorsanız zaten orada kaybettiniz.
Evet.
Sonra limen kelimesi çok önemli. Hani Allah için insan kazanır, harcar. İlim de böyledir hocam. Ama insan bunları kendi nefsine, kendim için işte egoyu besliyor.
Evet.
Hocam belki tasavvufun en büyük faydası şu. Hani en büyük put insan kendi nefsi, egosu ya. Onu evet, kırdığı için diğer hastalıkların çoğu kendi kendine terapi oluyor. Yani işte narsizm diyorsunuz.
Evet, evet.
Bunu İbn Ataullah çok güzel açıklıyor. İnsandaki diyor en büyük günah kendisinden razı olmasıdır. Yani belki ya ben Süleyman derin olarak çok iyi bir adamım canım. Kimseye zararım olmaz. Harika bir insanım diyorsanız hocam düşüş orada başlıyor.
Evet.
Çünkü bütün diyor günahların anası insanın kendisinden razı olmasıdır. Ya benim de günah işliyorum ki canım. Kimseye zararım olmaz. Halbuki günahlarınız var. Evet. Yani o çok ilginç hocam. Yani insanın böyle masum masum başlıyor. Ya ben kimseye zarar olmayan kendi haline bir adamım diye kendinize ufak ufak böyle pay biçmeye başlayınca bir süre sonra diyorsun kardeşim madem ben böyleysem niye Ali Rıza hocam benim bu huyumu özellikle görmüyor ki?
Evet, evet.
Size kızmaya başlıyorum. Özel muamele bekliyorum çünkü. Özel muamele olmayınca ya ben zaten kendimin iyi olduğuna inanıyordum da Ali Rıza Bey ne oluyor ki bu bendeki hakikatleri, güzellikleri göremiyor diye. Hocam böyle gizli bir haset dediğiniz o herhalde.
Evet evet. Şimdi kendini meleksi hisseden insanlara yanlışlarını söyleyemezsiniz, kabul ettiremezsiniz. Niye? O kendini meleksi hissediyor. Niye? Asla yanlış yapmaz, asla kötülük yapmaz. Yani kendini meleksi gören insan kadar
tehlikeli.
Evet, tam uygun bir kelime. Tehlikeli yani, çok tehlikeli. Bir de demin ölümle ilgili olarak vurguladınız ya hocam. Transpersonal psikolojinin önemli isimlerinden Stanislav Grof var. Diyor, doğum ve ölüm diyor, insan psikolojisinin, yani insan psikolojisini anlamak için başlangıç ve bitiş noktasıdır. Yani ölümü hesaba katmayan bir psikoloji, ölümü anlamlandırmayan bir psikoloji, cümleyi düzelteyim, o psikoloji eksiktir diyor. Ve ölümü içselleştirilmemiş bir hayat da diyor, eksik hayattır. Çünkü hep onu telafi etmek için uğraşırsın diyor. Hep ölüm korkusu, ölüm kaygısı, açık ya da gizli, o kaygıyla birlikte bir şeyler yaparsın diyor. Ve o konuda alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in ölmeden önce ölünüz hadisine gönderme yapıyor. Kaynak göstererek.
İlginç.
Çünkü Grof tasavvuftan çok geniş ölçüde yararlanıyor. O hadise de Mevlana'nın Mesnevisi üzerinden ulaşmış yani. Diyor. Bir insan diyor, ölümü içselleştirdiği oranda diyor, yaşamın tadını alır diyor, gerçek tadını alır. Öbürü sürekli o alttan alta kaygıyla, bir ekşilik, bir tuzluluk, bir hissi uyandırır diyor yani.
Hocam çok güzel, burada sözünüzü balla keseyim. Peygamber Efendimiz Hazmül Lezzat sallallahu aleyhi ve sellem, o lezzetleri böyle kesen, kaçıran ölüm diyor. Yani böyle ekşi turşu gibi. Hakikaten öyle hocam, yani insan hangi mutluluğu yaşasa ölüm göz önüne geldiğinde ya diyorsun boş, bu da gidecek neticede. O yüzden sufiler diyor ki ebedi olan mutluluğa talip ol. Ebedi olan mutluluğa talip olduğunuzda hocam bu dünyada çok mutlu oluyorsunuz. O da ilginç. Ben diyorum ki tasavvufta dünyada mutlu olmak tasavvufun yan ürünüdür. Esas hedef o değildir.
Ama bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor.
Ama yan ürünü olarak da başkalarının ilk hedeflediği üründen de yüksek bir kalitesi var. Evet. Şeklinde ilginç bir...
Ya birçok insan görüyor. Tasavvufa yönelirsem sadece çileye ve ızdıraba mahkum olacağım. Hayır, öyle değil. Tasavvuf senin en önemlisi gönlünü genişletiyor.
Hocam bu konu çok güzel bir konu. Bence bu programın sonuna geldik.
Evet.
Bu konuyu israf etmeyelim. Önümüzdeki hafta diyelim ki yani çileye girmek tasavvufi manada yani nefisle mücadeleye girmek zannedildiği gibi insanı bu dünyadan soyutlayan, insanı hayatı zehreden bir şey değildir. Tam tersine
gönlünü
dünyadan
genişleten,
daha çok zevk almak.
Evet.
Daha yani bunu manevi manada söylüyorum. Maddi manası var esasında.
Evet.
Onu önümüzdeki hafta tartışalım inşallah.
İnşallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programında bu hafta çok güzel konular konuştuk Ali Rıza Bayzan hocamızla. İnşallah önümüzdeki hafta nefisle mücadelenin, insandaki narsist duyguları, behimi duyguları, saldırganlık duygularını yok etmenin esasında zannedildiği gibi kötü olmadığını inşallah tekrar gündeme alacağız. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.